T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinin yeni bölümünden herkese merhaba. Kansu ve Mertcan'la hazırladığımız T cetvelinin bugünkü konuğu doçent doktor Suncem Koçer Çamur'dan olacak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Info@teyit.org adresinden bize ulaşabileceğinizi de hatırlatarak hemen başlayalım programa. Yanlış bilginin yayılım nedenleri ve çözümlerini de gündeme alacağız bu bölümde. Her zaman olduğu gibi ve COVID-19 parantezini açacağız bir kez daha. Infodemilab yürütücülüğünde yakın zamanda bu alanda çalışan kişilere büyük katkı sağlayacak bir araştırma yapıldı. Suncem Hoca'nın yürütücülüğünde ilerleyen çalışmanın başlığı COVID-19 bağlamında Türkiye'de yanlış bilgi yayılımını medya kullanıcılarının gözünden anlamak ve önleyici faaliyet önerileri geliştirmek. Çalışmada Gülten Okçuoğlu ve Bahadır Özde yer alıyor. Bizim de sıkça programımızda ele aldığımız infodemi kavramından yola çıkan çalışmada yakın geçmişte yaşadığımız en büyük sağlık krizi COVID-19'a medya kullanıcılarının yaklaşımı başta olmak üzere birçok konu ele alınıyor.
Çalışma kapsamında farklı nicel ve nitel yöntemlerin bir arada bulunduğu karma bir yöntem izlenerek veri toplanmış. Türkiye genelinde uygulanan bir ankette medya günlükleri, derinlemesine görüşmeler ve katılımcı gözlemleri eşlik etmiş ve temelde çalışma Türkiye'de bilgiye erişim ve karşımıza çıkan bir bilgiye duyduğumuz güven noktasında bizi çok değerli çıkarımlara götürüyor. Son zamanlarda Türkiye'de COVID-19 salgını ve yanlış bilgi temalı akademik çalışmalara ilginin de bir hayli arttığını söylemek mümkün. Suncem Hoca'nın bu çalışmasının da literatüre oldukça önemli bir katkı sağladığını belirtebiliriz. Ben lafı çok fazla uzatmadan mikrofonu Suncem Hoca'ya yönelteyim. Öncelikle tekrar hoş geldiniz hocam. Çalışmayı ne amaçla, hangi araştırma soruları etrafında gerçekleştirdiğinizi biraz anlatabilir misiniz?
Tabii, çok teşekkürler. Böyle düşünmeniz ne güzel, çalışmayla ilgili bir katkı olduğunu düşünmeniz ve bugün sizinle beraber bulguları konuşuyor olmak benim için çok heyecan verici, onu söyleyerek başlayayım. Şimdi bu çalışma aslında mezenformasyonla ilgili bir süredir çalışıyorum. 2019'da örneğin yerel seçimler döneminde sosyal medya kullanıcılarının yanlış bilgiyle etkileşimlerini, karşılaşmalarını yine niteliksel bir çalışmayla anlamaya çalışmıştık. COVID-19 bağlamında da TÜBİTAK bir çağrıya çıktı Mayıs ayında. Salgının toplumsal, beşeri ve ekonomik boyutlarını anlamaya yönelik bir çağrıydı bu. Oradan aldığımız fonla Infodemilab olarak çalışmayı yürütmeye başladık. Neden söylüyorum? Çünkü TÜBİTAK'ın ilgi göstermesi önemli. O çağrı kapsamında enformasyon değerlendirmesi konusunda birden fazla araştırma da fonlandı. Bu kadar yakıcı ve çok yüzlü bir konuyu farklı disiplinlerden yaklaşarak anlamaya çalışmak çok önemli bir efor. O yüzden vurgulamak istedim. Bizim araştırma sorularımız COVID-19 bağlamında medya kullanıcılarının salgınla ilgili bilgiye ve habere nerelerden eriştikleri, doğruluğuna olan güven ve güvensizliklerini neyin belirlediği, yanlış bilgiyi nasıl tanımladıkları ve yanlış doğru bilgiyi nasıl tespit ettikleri, bilgiyi doğrulamak için kullandıkları mekanizmalar ve yanlış olduğunu düşündükleri bilgiyle medya kullanıcılarının ne yaptıkları, yani hangi davranışları sergiledikleri üzerinden şekillendi. Bütün bu soruları kesen değişkenlerimiz de yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, eğitim seviyesi ve dünya görüşü oldu. Dediğiniz gibi niceliksel ve niteliksel tekniklerin bir arada kullanıldığı karma bir yöntemsel alet çantamız vardı. Ve esas çıkış noktamızda bütün bu soruları kullanıcının yanına kendimizi konumlayarak anlama çabası idi. Yani medya kullanıcılarının gözünden örneğin doğru yanlış ayrımını anlamak istedik. Erişimin parametrelerini ya da güveni belirleyen şeyleri medya kullanıcılarının gözünden anlamaya gayret ettik. O nedenle de niceliksel tekniklerle toplumdaki genel eğilimleri ortaya koymaya çalıştık. Ama niteliksel verilerle de bunların gündelik hayattaki karşılıklarının izini sürmeye çalıştık. Böyle karma yöntemli bir araştırma yürütmüş olduk.
Çalışmanız kapsamında çok enteresan bulguları sunduğunuzu gördük. Bu geçtiğimiz günlerde yaptığınız sunumda. Bu kapsamda gerçekleştirdiğiniz ankette de en sık yanlış bilgiyle karşılaşılan mecraya ilişkin bir soru yöneltmişsiniz katılımcılara. Burada ilk üçte Facebook, Ekşi Sözlük ve Twitter yanıtları verilmiş. Bu verinin üzerine biraz daha durmak istiyorum açıkçası. Sosyal medya platformlarının yanlış bilginin yayılımındaki rolüne dair daha önce birçok çalışma yapıldı ama ekşi sözlük benzeri oluşumlara belki de görece daha az odaklanıldı. Tabii uluslararası alanda Reddit gibi platformlarda yayılan yanlış bilgiye dair yazılıp çizilenler var ama Türkiye özeline inildiğinde benzeri platformların yanlış bilginin yayılımında ne ölçüde etkin olabileceğine dair çok fazla somut bir veri elimizde bulunmuyordu. Çalışmanızın bu kısmı aslında yanlış bilginin yayılması noktasında ekşi sözlüğün Twitter'ın bile önüne geçmiş olduğunu ortaya koyuyor olması, aynı zamanda bu tarz lokal, yerel platformların harekete geçmesi gerektiğine dair de bir çağrı niteliğindedir belki. Bu konudaki fikirlerinizi öğrenebilir miyiz?
Evet, o bulgu bizim de dikkatimizi çekti. Şöyle bir şey, belki bunu anlamlandırmak için biraz daha üstünde düşünmeye ihtiyacımız var. Ankette böyle bir şey çıktı. Yani ikinci sırada %32.9 en sık yanlış bilgiyle karşılaşılan çevrimiçi mecra olarak ekşi sözlüğün Facebook'tan sonra ikinci sırada gelmesi. Ankette böyle bir bulgu çıktı ama niteliksel safhada katılımcılar, yani hem medya günlüğü dolduranlar hem medya günlüğü dolduran kişilerle yaptığımız görüşmelerde ya da katılımcı gözlem noktalarımızda ekşi sözlükle ilgili hiçbir şey duymadık biz. Gündeme gelmedi. Bu arada bir parantez açıp hemen onu da özetleyeyim yeri gelmişken, belki biraz önce atladım. Türkiye temsili anket çalışmasının yanı sıra 41 medya kullanıcısıyla bir hafta, ortalama bir hafta süren bir medya günlüğü çalışması yaptık. Her gün Lime Survey aracılığıyla gönderdiğimiz günlüğe girişler yaptı bu kullanıcılar. İşte nerede, nasıl bir içerikle karşılaşıyorlar, doğruyu yanlışı nasıl değerlendiriyorlar ve ne yapıyorlar minvalindeki soruları yanıtladılar. Sonra bir hafta onu dolduran kişilerle derinlemesine görüşmeler yaptık. O doldurdukları günlüklerin üstüne basarak niteliklendirmeye, derinleştirmeye çalıştık onların gözünden yanlış bilgi pratiklerini. Ve ayrıca da İstanbul, Manisa ve Samsun'da da katılımcı gözlem çalışması yaptık. Katılımcı gözlem bir antropolojik tekniktir. Öznelerin gündelik yaşantısına dahil olarak onları gözlemlemek demek aslında. Yani onlarla birlikte bir ay boyunca yaşayıp hangi davranışları, hangi bağlamlarda, hangi sosyal hedeflerle gerçekleştirdiklerini anlamaya çalıştık bu üç noktada. Şimdi ankette böyle bir şey karşımıza çıktı ama niteliksel safhada ekşi sözlükle ilgili bir şey karşımıza çıkmadı. O yüzden çok emin olamıyorum ama kocaman bir soru işareti gündeme getirdiği doğru sizin de dediğiniz gibi. Ekşi sözlüğün yanlış bilgi yayılımına dair ya da yanlış bilgiyle karşılaşılan mecra oluşu, buna dair algı derinleştirilmesi gereken bir şey. Belki bir sonraki çalışmada bunun üstünde durmakta fayda var. Çünkü şu da çok önemli, yine sizin dediğiniz gibi yerel platformlarla ilgili algı, hani hep küresel platformlar üzerinden bunu konuşuyoruz ama böyle bir bilgi, böyle bir bulgu karşımıza çıkınca yerel platformlarla ilgili bununla üzerinden devam eden bir algı silsilesi olduğunu da görmüş oluyoruz. Eğilmek gerekir.
Aslında ben de tam medya günlükleri ve katılımcı gözlemlerle ilgili bir soru sormak istiyordum. Araştırma bulgularınızı da paylaştığınız webinar sırasında bu medya günlüklerinden ve bahsettiğiniz katılımcı gözlemlerden de örnekler vermişsiniz. Katılımcıların bir kısmı aslında bu çalışma için günlük tutuyorlar ve bir süre boyunca aslında karşılaştıkları içerikleri, haberleri, bilgiye nasıl ulaştıklarını ya da hangi mecraları kullandıklarını not etmiş oluyorlar. Ve kendi tükettikleri bilgileri, bilgi kaynaklarını sizin araştırmanız aracılığıyla aslında birebir de biz de gözlemleme fırsatı elde etmiş olduk. Burada araştırma kapsamında sizin sorduğunuz COVID-19 ile ilgili bilgileri teyit ediyor musunuz sorusu da teyit ettiğini söyleyenler katılımcıların yarısından az gibi duruyor verilere baktığımızda. Burada benim ilgimi çeken demin bahsettiğim medya günlükleri ve katılımcı gözlemleri de düşünerek ankete katılan kişilerin teyit etme davranışlarına ek olarak aslında yanlış bilgiyi uyarma konusunda da bulgular vermesi, yani bunun hakkında da yorumlarda bulunması. Bu webinarda şöyle bir örnek hatırlıyorum ben, özellikle aile ve arkadaş gruplarında, kapalı mesajlaşma gruplarında katılımcıların bazıları yanlış bilgiyle karşılaştıklarını söylüyorlar ve kimileri de düzelttiğini söylüyorlar. Burada bireysel teyitçilik gözünden bakarsak, yani medya kullanıcılarının bireysel teyitçilik gücüne ve çabasına bakarsak, bu araştırmadan başka neler çıkartabiliriz? Ya da buna yönelik araştırma özelinde gözlemleriniz ne var diye sormak istedim.
Çok teşekkürler. Bu nokta benim de çok önemsediğim bir nokta oldu. Yanlış bilgiye karşı uyarı ve düzeltme davranışı. Şimdi ankette sorduk biz. Hiç yanlış bilgiyle karşılaştığınızda uyardığınız oldu mu o kişi gibi bir soru. her 3 kişiden biri yanlış bilgi paylaşanları uyardığını belirtti. Bir tersten de sorduk soruyu. Paylaştığınız bir içeriğin yanlış olduğu düşünüldüğü için siz uyarıldınız mı hiç diye. 10 kişiden biri de uyarıldığını ifade etti. Yani burada uyarı meselesini biraz daha geniş tanımlayacak olursak, uyarma, uyarılma ve uyarıya şahit olma gibi böyle geniş bir perspektiften tanımlayacak olursak önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz aslında sadece anket verilerine bakarak. Fakat burada başka bir mesele var. Nitelikselde ortaya çıkan bir şey oldu bu da. Uyarı davranışını gerçekleştiren kişiler, uyardıkları kişiler üzerinde çeşitli nedenlerle üstünlük varsayabiliyorlar. Yani işte eğitim, politik duruş ve özellikle yaş üzerinden bir üstünlükleri olduğunu varsayabiliyorlar. Bu varsayımlar da yapılan uyarıların dilini, tonunu belirliyor ve uyarılan kullanıcılar üzerinde ya hiç etkisi olmayabiliyor ya da olumsuz etki yaratabiliyor. Yani büyük bir potansiyel var o bireysel teyitçilik meselesi üzerinden. Tabii ki tartışılması gereken şeylerle birlikte. Hani hangi sahiplerle, nasıl bir metodolojik içgörüyle yapılıyor bu uyarılar? Onlar ayrı bir tartışma konusu ama sadece potansiyel olarak bir değer var orada. Fakat bunun dili, tonu davranış değişikliği yaratma konusunda belirleyici olabiliyor. Burada tabii bir öz farkındalık meselesi gündeme geliyor. Yani uyarıyı yapan kişi açısından. Bütün araştırmayı çerçeveleyen ve bence Türkiye'de enformasyon değerlendirmesi ve kullanımı ile ilgili yapılacak olan bütün araştırmaları da çerçeveleyecek olan bazı meselelerimiz var bizim. Mesela işte siyasal kutuplaşma, toplumsal siyasal kutuplaşma, medya ekolojisinde karşı karşıya olduğumuz durum vesaire. Bunlar hem enformasyon değerlendirmemizi ve kullanımımızı hem de bunun içinden doğduğu ve beslediği sosyal ilişkilerimizi şekillendiriyor. Niteliksel bulgularda örneğin işte 60 yaş üstü bir kullanıcının kendi akranlarıyla Facebook'ta mesajlaşırken bu uyarıları gerçekleştirdiğini anlıyoruz. Ama aile grubunda diyor ki bunu zaten gençler yapıyor. Benim yapmama gerek yok. 20 ile 30'lu yaşlarda olan aile üyeleri uyarıda bulunuyor diyerek geri çekiliyor. Orada 20 ile 30'lu yaşlardaki aile üyelerinin o uyarıyı yaparken kullandığı dil ve ton bu kullanıcının geri çekilmesine vesile olabiliyor. Yani bir kişiler arası iletişim ve öz farkındalık eksikliği var gibi. Buradaki potansiyeli değerlendirmek için bu noktalara da eğilmek lazım. Biz hep hani dijital medya okuryazarlığı üzerinden ilerliyoruz ya, eleştirel düşünce temelli olsun diye konuşuyoruz. Önemli tartışmalar oradaki tartışmalarda ama bunun da ötesinde bir kişiler arası iletişim üzerinden de düşünmemiz ve buraya da yatırım yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle de bu yanlış bilgiye karşı uyarı ve düzeltme davranışı konusunda çıkan bulgular bana bunu düşündürttü.
Bu bulgular ve bu sonuçlar bence çok önemli. Yanılmıyorsam Talış Yarıt'ın kitabında vardı. Başkalarının Aklı Türkçe'ye çevirisini Tevfik Uyar yapmıştı. Orada da ki Türkiye'de aşı karşıtlığı son dönemde daha yüksek sesle konuşuyoruz ama hem aşı karşıtlığı hem de diğer konuların da ele alındığı örneklerde bu tavrın yani biraz daha sizin de bahsettiğiniz o üstenci tavır var ya, yani onun çok rahatsızlık gösterdiği ve geri tepme etkisini çok fazla dürtüklediği yönünde bulgulardan bahsediliyordu orada da. Bu yüzden daha ikna edici, daha farklı bir üslupla onlara yaklaşmanın, onları anlamanın daha önemli olduğu söyleniyordu. Hatta kapalı mesajlaşma grupları konuda verdiğiniz örnek çok önemli ve belki de o dijitalin de ötesinde günlük hayatımızın daha da içinde olan bir şey. Kapalı mesajlaşma gruplarında, WhatsApp'ta neler olduğunu çoğu zaman bilemiyoruz. Çünkü bir ailenin grubu olabiliyor, bir arkadaş grubu olabiliyor. Ve bütün bunların bizim tarafımıza erişmesi de gerçekten çok zor oluyor. Şimdi burada konuya yaklaşırken belki işte bir topluluğun önünde o kişinin hatasını düzeltmek, yanlışını düzeltmek o kişiyi irite edici olabiliyor. Ya da işte bunun üstü bunu nasıl yapmalı? Doğrudan hemen önüne doğruyu mu atmalı? Nasıl yaklaşmalı? Bunların hepsi düşünülüp üzerinde böyle akıl yürütmesi gereken konulardan biri. Sizin çalışmalarınızda da bu bulgunun çıkması benim dikkatimi çekti.
Benim bu konuyla yine bağlantılı bir başka sorum olacak. Çalışmada ele alınan bir diğer nokta da doğrulama davranışları. Biz bunu teyitte bir hayli önemsiyoruz. Yani kimlerin doğru veya yanlış bir bilgiye maruz kaldığında harekete geçtiğini, o bilgi kırıntısını doğrulamaya yöneldiğini görmek bizim için önemli. Yani bir nedenden dolayı doğrulama pratiği sergilemeyen insanları bir şekilde etkileyebilmemiz için bu insanlara yönelik bir teyitin strateji geliştirmesi gerekiyor. Tabii bunun için de bu insanların kimler olduğunu öncelikle bilmesi gerekiyor. Türkiye'de kimlerin doğrulama davranışı geliştirdiğine dair bir çıkarımınız var mı diye sormak istiyorum. Yani yaşa veya benimsenen ideolojiye bağlı bir farklılık söz konusu olabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Evet, toplumun geneli doğrulama yapmıyor yeteri kadar. Bunu ortaya koyduktan sonra biz de birazcık detayına bakmak istedik. Şimdi bizim çalışmada bir dünya görüşü değişkenimiz var. Ondan söz etmek isterim öncelikle. Biz bir anket katılımcılarına bir liste verdik dünya görüşü kategorileri olarak ve o listeden 19 maddenin olduğu bir listeydi. O listeden iki tane kendilerine en iyi tarif ettiğini düşündükleri dünya görüşü kategorisini seçtiler. Sonra bunları bir faktör analizine tabi tuttuk ve grupladık. Karşımıza 3 tane üst kategori çıktı. Bunlar özcül kategoriler değil elbette, akışkan kategoriler ve yer yer örtüşüyorlardı ama bir sürü şeyi de açıklamamıza yardımcı oldular. Bu kategoriler dindar, milliyetçi, muhafazakar olarak dünya görüşünü tanımlayanlar, laik, Atatürkçü, sosyal demokrat olarak dünya görüşünü tanımlayanlar ve bizim hak savunucusu adını verdiğimiz işte feminist, Kürt hareketi destekçisi ya da hayvansever gibi sıfatların tercih edildiği bir kategori. Yani 3 kategori. Buna göre bir farklılaşma karşımıza çıkıyor ama sadece buna göre bir farklılaşmayla açıklayamıyoruz. Yaş ve dünya görüşü üzerinden aslında bir verimiz var. Genele baktığımızda dünya görüşünün hak savunuculuğu üzerinden tanımlayan grup diğerlerine göre bilgiyi en sık kontrol eden grup. En az kontrol eden grup da genele baktığımızda bütün yaş kategorilerinde dindar muhafazakar milliyetçi grubun en az kontrol ettiğini görüyoruz. Yaş açısından COVID-19'la ilgili bilgi ve haberlerin doğruluğunu en çok kontrol edenler 18-29 yaş grubu. Bu arada biz 18 yaşın altına bakmadık. Hani genç diye tabir edeceğimiz kategori 18'den başlıyor ve bu bir eksiklik. Literatürde de buna dair bir eksiklik var aslında. Arkasında bir sürü başka neden yatıyor bunun. 18-29 yaş grubu içinde dindar muhafazakar milliyetçi medya kullanıcıları ile laik Atatürkçü sosyal demokrat medya kullanıcıları arasında belirgin bir fark var. Dünya görüşünü laik Atatürkçü sosyal demokrat olarak ifade eden 18-29 yaş grubunda kontrol ve teyit davranışı yaygın aslında diğer gruba göre. Bunu söylemek mümkün. Eğitim ve gelir seviyesi açısından da üniversite seviyesi ve üst gelir grubu bilginin doğruluğunu, yanlışını en fazla kontrol ettiğini söyleyen gruplar ki bu da aslında diğer çalışmalarla da tutarlı bir veri bize sunuyor. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Yani bu doğrulama davranışları tabii biz ankette sorduk. Yanlış bir bilgiyle, şüpheli bir bilgiyle karşılaştığınızda doğruluyor musunuz diye. Başka sorularla da onun takibini yaptık. Hem de nitelikselde de açmaya çalıştık. Ne yapılıyor doğrulama davranışı olarak? Yani doğrulama nasıl hayata geçiriliyor ya da nasıl algılanıyor? Katılımcıların çok önemli bir bölümünün aslında doğrulama yaparken kullandığı mekanizmaların birazcık daha o yine kutuplaşmanın ve ayrışmış haber tüketiminin etkisiyle takip ettikleri kaynaklardan, güven duydukları kaynaklardan teyit etmeye çalışmak, yakın çevrelerine danışarak doğrulamaya çalışmak vesaire olduğunu gördük. Yani doğrulama yaptığını söyleyen o %45'lik grup da aslında doğrulama yaparken gerçekten doğrulama yapmıyor gibi bir sonuç karşımıza çıkıyor. Bunu da not etmekte fayda var. Yani hali hazırda %45 çok düşük bir oran, özellikle salgın sürecinde. Ama %45 içinde de doğrulama mekanizmaları hayal ettiğimiz gibi hayata geçmiyor.
Burada biraz da gündeme gelince, Twitter'dan da bahsedince Birdwatch'a da değinmek isterim. Siz de söylediniz aslında teyit etme, doğrulamalardan bahsederken uyarma, uyarılma, uyarıya şahit olma gibi çok yönlü ve aynı zamanda da farklı görüşler de var. Hem bireylere yönelik hem platformlar ne yapabilir, teyitçiler ne yapabilir gibi. Yani yanlış bir içerik nasıl düzeltilmeli ya da Emre'nin de dediği gibi işte o geri tepme etkisi oluşturabilir mi? Böyle bir şey var mı? Ya da doğruyu nasıl pekiştirebiliriz? Doğru bilgi nasıl daha akılda kalıcı olabilir? Yanlışlar düzeltilirken gibi. Tabii bu bütün araştırmalar da bizim iletişimimizi de şekillendiren çalışmalar ve bulgular. Burada işte önceden çürütme mi yapmalıyız? Hangi konuda bu aşılama tekniği denen tekniği yapmalıyız? Yoksa doğruluk dürtmesini ne kadar yapmalıyız gibi gibi. O yüzden bu da bizim çok böyle ilgi çekici bulduğumuz bulgulardan biri oldu. Birdwatch gündemine de gelince aslında yeni bir model olarak karşımıza çıkıyor. Yani Wikipedia benzeri aslında topluluk odaklı olması ama şimdi pilot sürümünü de yeni, daha çok yeni Amerika Birleşik Devletleri'nde duyurdu ve geçirdi pilot sürümünü uygulamaya. Ve yanıltıcı bilgiye karşı topluluk odaklı bir yaklaşım olarak bahsediyor kendisinden ve etrafında da özellikle teyitçiler tarafında çok tartışmaya sebep oldu. Yani ana amacı aslında kullanıcıların yanıltıcı olduğunu düşündüğü tweet'i gördüğünde harekete geçmesi, yani bireysel bir şekilde harekete geçmesi ve bunu bildirmesi ve diğerleriyle de iletişim kurarak, yani diğer kullanıcılarla da platformdaki diğer tüketicilerle de iletişim kurarak tartışılmasının sağlanması. Yani kullanıcılar bilginin neden doğru, neden yanlış olduğunu konuşabiliyor ve kaynak eklemeye de teşvik edilebiliyorlar. Tabi bu Twitter'ın bu kalabalığın bilgeliğine güven modeli hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormak istedim. Özellikle de işte bu bireysel teyitçilik ya da teyitçilerin kendi doğrulama veya işte uyarma yöntemlerini de göz önüne aldığımızda Twitter'ın yeni gündeme getirdiği bu Birdwatch yaklaşımı bir şeyleri değiştirebilir mi? Bu konuda olumlu olabilir miyiz diye de sormak isterim.
Ben şüpheyle yaklaşıyorum açıkçası Birdwatch'a. Temkinli bir biçimde görmek istiyorum, yani böyle izlemek istiyorum neler olacağını, ama açıkçası beni bu araştırmanın sonucunda düzeltme uyarı davranışının hani 3 kişiden 1 gibi yüksek bir oranda çıkması heyecanlandırdı dedim, ama bahsettiği, yani Birdwatch'ta varsayılan bir mekanizma hiç hayal etmedim. Yani o heyecanımın nedeni böyle bir mekanizmanın işlerliği gibi bir şey olmadı. Yani orada bir potansiyel olduğunu, ama çok temkinle yaklaşılması gereken bir potansiyel olduğunu düşündüm. Birdwatch bana problematik geliyor açıkçası şu anki haliyle. Bir kere bilmiyoruz nasıl bir, yani hangi paydaşlar bu konuda fikir beyan etti de Twitter böyle dramatik bir mekanizmayı hayata geçirdi. Yani ben bilmek isterdim bir kullanıcı olarak ve bir araştırmacı olarak daha transparan bir biçimde Twitter'ı böyle bir işte kitle kaynaklı bir doğrulama mekanizması kurmaya iten şeyleri ya da oradaki müzakereyi görmek isterdim, bilmek isterdim. Şu anki haliyle bana hali hazırda Twitter'da yürüyen tırnak içinde müzakerenin bir devamı olacak gibi geliyor meselelerle ilgili. Yani doğrulamadan ziyade. Çünkü doğrulama metodoloji gerektiren bir şey. İşte yani belli bir takım eksenleri dengeli bir biçimde yürütmeyi, anlamayı, analiz etmeye gerektiren bir şey. Kullanıcılar ise bir sürü şeyi müzakere ediyorlar ve bu müzakerenin devamı olacak ama adı doğrulama gibi bir şey olacak. Ya yani orada bir aslında doğrulamacılığı da birazcık böyle altını kazan bir görün ya da işte görünmez kılan bir şey haline mi gelecek falan gibi bir sürü şüphem var benim bu Birdwatch'la ilgili. Yani Twitter'ın tabii hep böyle, şu ana kadarki uygulamaları da böyle, işte doğrulama platformlarıyla doğrudan çalışmıyor, çalışıyorsa da biz bilmiyoruz. Kapalı bir platform bu konularda, mezenformasyon ve mezenformasyonla mücadele konusunda. Oradan gelen bir repütasyon sorunu da var açıkçası benim gözümde. Yani sadece Amerika'da başladı, tamam görelim Amerika'da nasıl sonuçlar vereceğini. Başka bağlamlarda, toplumsal bağlamlarla bunun uygulanabilirliği ne olacak? Hani böyle bir mekanizmayı hayata geçirirken, hadi Amerika'da deneyelim, ondan sonra bakarız, globale yayarız gibi bir yaklaşım bana tehlikeli geliyor açıkçası. Her bağlamın kendine özgü koşulları var. Yani kitle kaynaklı bir doğrulama mekanizması için bunların çok iyi analiz edilip önceden stratejik bir biçimde masaya yatırılması ve kurgulanması gerekir diye düşünüyorum. Biraz negatif konuştum galiba Birdwatch'la ilgili ama samimi düşüncelerim bunlar açıkçası. Yanılırım umarım. Belki çok sihirli bir şey olur ve hayat bayram olur ama bilmiyorum.
Ama bizim de benzer kuşkularımız var yani ve aşağı yukarı bu konuyla ilgilenen herkesin kafasında benzer sorular var. Yani bunun kutuplaşmayı daha çok besleyebileceği kaygısı da var. Metodolojinin nasıl olacağı. Çünkü Twitter en başından beri işte Trump'ın hesabını kapatmadan önce işte ilk tweetleri onunla engellemeye başlamıştı. Sonra Uganda'da başka bir hesabın kapatılması söz konusu oldu. Hep böyle aniden yolda kararlar veriyor ve bunların sonuçları çok tartışılıyor. Bunda da ne olacak gerçekten merak ediyoruz. Hatta biz bunu bir geniş bir programda ayrıca da ele alalım diyoruz ama şimdi süre de biterken hocam son olarak şunu da ben sorayım. Bizim bu yaptığımız çalışmada, Infodemi Lab'in çalışmasında sonuç ve çözüm olarak bize aslında ne diyor? Belki birkaç cümleyle bunu vurgulayıp ondan sonra da noktalayalım.
Tabii. Bu çalışmayı biz yürüttük, verilerimizi topladık, analizimizi yaptık, bulgularımıza şaşırdık ya da daha önceden bildiğimiz şeyler konfirme edilmiş oldu vesaire. Ve geldik hani çözüm olarak biz ne koyabiliriz masaya diye düşünmeye ve en zor kısmı buydu. Yani 6 aylık bir süre içinde keşfedebildiğimiz kadar çok şeyi keşfetmeyi, farklı tekniklerle veri toplamayı hedeflemiştik. Yorucuydu, heyecanlıydı ama en zor kısmı ne olacak peki bunun sonunda, nasıl bir çözüm üretebiliriz tarafıydı açıkçası. Şimdi bizim etki alanımızın olduğu şeyler var, olmadığı şeyler var. En genel çerçevede Türkiye'deki kutuplaşma, ayrışmış haber tüketimi, siyasallaşmış medya, güvenin bir referans noktası olmaktan çıkmış olması, kurumlara güven, haber türüne güven, yurttaşların kendi arasındaki güven, yani güvensizlik ve güvensizliğin de ötesinde bir referans noktası olmaması artık güvenin. Yani mesela işte resmi verilere güven kaybı söz konusu ama bu bir şekilde meşrulaştırılıyor, önemsenmiyor, etkilemiyor gibi. Bunlar etki alanımızın çok sınırlı olduğu, hatta olmadığı alanlar belki. Ama başka şeyler üzerinde kafa yormaya devam etmek gerekiyor. Şimdi en temelde bu medya okuryazarlığı meselesi tabii ki gündemde. Ama medya okuryazarlığı hep bu konularda böyle bir bayrak gibi sallanıyor ve üstünde tartışmalar da yürütülüyor. Tek başına öyle hani bir anahtar kelime gibi ortaya atıp çekinilecek bir şey değil. Eleştirel düşünce temelli medya okuryazarlığı ve bunun kesinlikle kişiler arası iletişim ve öz farkındalık eğitimleriyle besleniyor olması, şu tartışmanın yapılıyor olması, burada sorumluluk kimde tartışmasının ciddiyetle yapılıyor olması, medya okuryazarlığı eksikliğini nasıl gideririz noktasında. Ve yanı sıra yine üstüne kafa yormamız gereken şeylerden biri, bana göre Twitter'dan, Birdwatch'tan vesaire de bahsettik, platformların denetim ve öz denetim konuları. Biz sorduk, sosyal medya regülasyonunu sorduk mesela çalışmada. Bilinmiyor hiçbir şekilde. Yani daha iyi bir iletişim mekanizması kurulması, bu işte içerik moderasyonuyla, öz denetimle ilgili. Orada öyle bir takım faaliyetlerin olduğunun, iletişimin daha iyi yapılması ve buna dair müzakereye kullanıcıların davet edilmesi aslında. O kanalın, kapının açılması platformların bu tarz mekanizmalarıyla ilgili. Yani kullanıcılarla platformların çalışmaları arasında. Bir başka konu da dijital haberciler için bir takım öz denetim kurumlarının ve mekanizmalarının üstünde konuşulmaya başlanması gerekiyor. Konvansiyonel basın için bunlar çok uzun zamandır gündemde ve hiçbir işe yaramadığı falan da konuşulur ama son kertede o etik kodlar bir referans noktası teşkil eder. Onlar eleştirilir ama orada dururlar. Dijital haberciler için de bir takım kodların ve kurumların artık oluşmaya başlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Kendimize ne düşüyor, ya daha doğrusu araştırmacılara ne düşüyor diye düşününce de bu kadar yakıcı, çok yüzlü bir meseleyi daha iyi anlamaya çalışmamız lazım. Bunun için de interdisipliner araştırma ekipleri oluşturup bu araştırma ekiplerinin platformlarla, sivil toplumla, doğrulama kurumlarıyla, devlet kurumlarıyla temaslarını geliştirip ortak bir takım işlere girmek ve taşın altına elimizi hep beraber sokmamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün bunlar sadece başlıklar ama bunlar üzerine konuşmaya başlamak, konuşmak bence ilk adım ve önemli bir adım.
Evet, yani dediğiniz gibi konuşulması gereken çok şey var. Biz bugünkü katkılarınız için size çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim ilginiz ve davetiniz için.
Önemli bir çalışmaydı ve dediğim gibi başta alanda bu konuyla ilgili kafa yoran herkesin incelemesi ve gözlemlemesi gereken çok sayıda sonucu içinde barındırıyor. Tecetvelini de noktalıyoruz bugün. Bize info@teytalk üzerinden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi iletebilirsiniz. Bizi, podcast'imizi Spotify'dan, Spreaker'dan, Apple Podcast'ten ve Google Podcast'ten de dinleyebilirsiniz. Yeni bir bölümde yeniden karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.
Tecetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.